Ayrım 8. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 73. Sabah Kibar'a para verdi. Git gazete al bana dedi. Kibar topukları ezik ayakkabılarını sürüyerek çıktı. Gazete almak için et meydanına gitmesi lazım. Yakındaki bakkal gazete satmayı bıraktı. Para kazandırmıyormuş. Şehirde her gün bir şeyler eksiliyor. Kibar az sonra geldi. Alakasız bir gazete getirdi. Bir tek bu kalmış dedi. Gazeteci öbürleri fazla gitmiyor, az getiriyoruz, çabuk bitiyor demiş. Şehir eksilmekle kalmıyor. Bir ev şehrin ve hayatın üstünden. Kalın bizim para geçiriyor. Bir şeyler düzleşiyor, yok oluyor. Mürşit alıştı artık. Eksilmeye alıştı. Gazeteyi karıştırdı. Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu geniş. Bu 1071'den beri bizim olan topraklarda yaşanmış. Sayısız katliamdan birinin yıl dönümüne dair bir haber gördüm. İç sayfalarda bir yerde. Birkaç satırdan ibaret. Haber güvenlik gerekçesiyle anma törenlerinin yasaklanması hakkındaydı. Polis yollara barikat kurmuş. Katliam kurbanlarının anısına karanfil bırakmak isteyenlere geçit vermemiş. Aynen böyle diyordu haberin başlığında. Polis geçit vermedi. Cumhurlardan oluşan korkunç bir güruhun, günahsız insanları yaşattıkları vahşetinde, kendisinin de cumhurla ve başka cumhurlarla bir olarak günahsız bir hamala yaşattığı vahşetin de üstünden 30 küsur yıl geçmiş. Kalbinin gümlediğini hissetti. Bu günahı bunca yıl nasıl taşıyabildim ben? Eskiden ne zaman ülkenin bir yerinde yeni bir katliam yaşansa, sebebini hatırlayamadığı, daha doğrusu hatırlamaktan delice korktuğu ani bir acı içini kaplardı. Hızla hafiflerdi neyse ki. Birlikte yaşamaya alıştığı diğer acıların, varlığıyla bütünleşen müzmin kederin arasına karışıp kaybolurdu. Bu kadar hızlı hafiflemese, yaptığı baskı yüzünden kalbi durabilirdi. Belki daha iyi olurdu diye düşünmeden edemiyor. Ailesi olmasa, çocukları olmasa, kalbinin durması çok yerinde olurdu. Bir günahı yıllarca hafızanın dehlizlerinde taşımak, cehennemi dünyada yaşamak demek. Acının kaynağını hatırlamaktan yıllarca korktu. Ama sıcak bir Eylül gecesi bir şey oldu. O gece günahı hafızasının duvarlarını yıktı. Şimdi gırtlağını, ağzını, dilini zorluyor. Yaşananları unutamayacağını anladı. Şeytanı, günahı, cumhuru anlatmak, bu vahşetin anısını sırtından indirip ortaya koymak istiyor. Ne olacaksa olsun. Cumhur rüyasına ilk defa 9 Eylül gecesi sabaha karşı girdi. Gayet iyi hatırlıyor. Çünkü onu tepeden tırnağa titreten, hafızasının patlamasına yol açan bir olay olmuştu. Madenciyle rakı içiyorlar ve kuzeyde, 30 kilometre ileride bir altın madeni açılacağı duyulduğundan beri, şehir halkının aklını kaçırdığından bahsediyorlardı. Bu tuhaf hal ikisinin de epeydir dikkatini çekiyordu. Sanki ara sıra gökyüzünden bir el uzanıyor, havaya neşe tozu serpiyordu. Halkta delirmişrek bir sevinç, aptalca bir iyimserlik vardı. Şehrin zavallı ticaret hayatı şimdiden canlanmıştı. Kazanılacağı şüpheli bir para düşünmeden harcanıyordu. Aklını tümüyle kaybetmemiş olanlar bile gelecekten umutluydu. Yoksul hastalara kapıyı gösterip arkalarından "Geberin lan, yaşadığınız kabahat" diye söylenen eczacı Oktay bile kapılmıştı bu coşkuya. Millete veresiye, ilaç vermeye başlamıştı. Veresiye defteri hızla doluyordu ama hesaplar kapanmıyordu. Muhasebeci Cevdet'e göre altın tabii ki doğrudan ceplerine girmeyecekti. Ama geliri şehrin ekonomisine katılacaktı. Bu da hepsinin zenginleşmeleri demekti. Cevdet çok yakında ülkenin göz bebeği olacağına inandığı şehrin aslan payını kapmak istiyordu. İşini gücünü boşlamış, emlakçılığa gözünü dikmişti. Şehrin giderek küçülmesinin doğurduğu işsizlik nedeniyle terk edilen pasajlardan ucuza dükkan kapatmaya başlamıştı. Mürşit'e göre delilikti bu ama zaten herkes az çok delirmişti. Biri tarlasının altın tarlası olduğuna inanıyordu. Kendi kendine kazıp altın arıyordu. Öbürü bahçesindeki kuyuya iniyor, çıkardığı taşı toprağa madene götürüyor. İçinde altın var mı, yok mu öğrenmeye çalışıyordu. Birileri internette dolaşan bor hikayesini altına uyarlamıştı. Dünyanın en büyük altın rezervinin burada olduğunu, düşman devletlerin zengin bir ülke olmayalım diye bugüne kadar çıkarılmasını engellediklerini ama devletimizin güçlenerek altın çıkarmaya karar verdiğini iddia ediyorlardı. Bazıların altının halka dağıtılacağından hiç şüphesi yoktu. Kanun çıkarılmış, yarısı bize verilecekmiş diyorlardı. Deli Dağ açılan sokağın ucunda, karanlık bir bodrumda oturan Saffet bunlardan biriydi. Aylardır işsizdi. Madenin dağıtım müdürünün kayıt yaptığını, adını yazdıranlara hanesindeki kişi sayısına göre altın dağıtılacağını söylüyordu. Listeye erken yazılmak lazımmış. Sona kalanlar çok bekleyecekmiş. Kayıt parası alınıyormuş. Ama sonra hesaba eklenecekmiş. Saffet'in 5 çocuğu vardı. Evinde ancak pazar harçlıklarıyla tencere kaynıyordu. Ama annesinin kefen parası diye kenara koyduğu 3-5 kuruşu elinden almış. Adını listeye yazdırmıştı. İş aramıyordu artık. Tüpçüye, dağıtıma çıkayım diye yalvarmıyordu. Bir omuz hattı harçlık vereyim diyen camcıya yüz vermiyordu. Sanki altından hissesine düşeni alması an meselesiymiş gibi. Gelip bir sandalyeye kuruluyor, bacak bacak üstüne atıyor, Kibar'a, bir şekerli kahve yap bana diyordu. Kibar uzaktan para işareti yapınca kasılıyordu. Hesaba yaz diyordu. Bugün yarın altının parası dağıtılacak. O zaman ödeyeceğim. Madenci çok uğraştı ama madende dağıtım müdürü diye biri olmadığını, liste filan yapılmadığını, anasının kefen parasını bir dolandırıcıya kaptırdığını Saffet'e anlatamadı. Saffet altının halka dağıtılacağına inanmıştı bir kere. Dolandırıldığını kabul ederse çıldırması gerekirdi. Çıldırmamak için bekleyecekti. Aylarca, yıllarca altını bekleyecekti. Bir de Cuma diye bir yarı deli musallat olmuştu madenciye. İki de biri yoluna çıkıyordu. Bacaklarına sarılıp, beni madende işe al diye yalvarıyordu. Oysa madene işçi alınmıyordu. Mevcut işçilerin çoğu şirketin daha önce çalıştığı adamlardı. Madenci Cuma'ya elinden bir şey gelmediğini anlatamıyordu. Cuma dinlemiyordu. Bağırarak arabasının peşinden koşuyordu. Ya da kendini önüne atıyordu. Madenci Cuma'ya çarpmamak için sertçe fren yapmak zorunda kalıyordu. Bir gün çarpacak, adamın ölümüne sebep olacak diye korkuyordu. Şehir halkı altının zenginleştireceği bir geleceğin beklentisiyle içmeden sarhoş olmuştu. Öte yandan polis kayıtlarına yansıyan bıçaklı kavga sayısı 3 katına çıkmıştı. Altın geciktikçe sabır ve tahammül azalıyordu. Bu arızalı neşe yerini sık sık gözü kara kavgalara bırakıyordu. Pehlivanın bitişiğindeki apartmanda oturan Yaşar komiser çok şikayetçiydi bundan. Karakolda huzurlu bir gece geçiremez olmuşlardı. Ne oluyor bu millete kardeşim diye söyleniyordu. Yine bir kavga ihbarı alıp olay yerine giderken daha altın çıkmadan kafayı yediler. Böyleydi durum. Altın herkesin aklını başından almıştı. Madenci hayal kırıklığının çok büyük olacağı kanısındaydı. Evet altın var diyordu. Ama rezerv çıkarılmaya değecek kadar büyük mü belli değil. Hem çıkarılsa bile bunun 5-10 kişinin iş bulması dışında şehre bir faydası olmayacak. Hatta daha kötü olacak her şey. Toprak zehirlenecek, yoksul ruhlar yavaş yavaş, acı çekerek ölecekler. Ben de bunun azabını çekeceğim. 9 Eylül gecesi polisler peynirciyi yakaladılar. Birkaç ay önce dükkanın önüne çıkardığı peynirlerin kokusu, oteldeki müşterileri rahatsız ediyor diye, Özgür'ün leğenlerini tekmeleyip devirdiği adamın, altınları vermediği için üst katında oturan yeni gelini öldürdüğü, cesedini madende bir çukura attığı söyleniyordu. Polis madende arama yapmış. Kadının çürümeye yüz tutmuş cesedini bulmuştu. Havada alışılmadık bir gerginlik vardı. Şehrin sinirleri fena halde bozulmuştu. Peynirci birkaç ay önce leğenlerini devirdi diye Özgür'ü mürşide şikayete gelmişti. Sigara almaya gittiğini döndüğünde leğenlerini devrilmiş bulduğunu söyledi. Küstahtı, dilinin ucunda her an ortaya saçmaya hazır olduğu bir yığın küfür duruyordu. Mürşit oğlunu korumaktan çok, peynircinin küstahlığından rahatsız olduğu için diklendi. Özgür'ün yaptığı ne malum dedi. Dükkanda değilmişsin ki. Peynirci anında geri adım attı. Komşular söyledi dedi sızlanır gibi. Görmüşler. Ana avrat küfretmiş. Gitsin boklu peynirlerini başka yerde satsın demiş. Leğenlere de basmış tekmeyi. 6 kilo peynir mundar oldu. Mürşit parası neyse vereyim diyecekti tam. Biliyor çünkü oğlu yapmıştır. Tam ona göre bir hareket. Şükran'a da anlatır. Sen arka çıkmaya devam et daha. Oğlun oteli yöneteceğim diye haydut kesildi milletin başına. Haberin yok der. Elini kasaya attı. Peynirci Mürşit'in durumu kabullendiğini hissetti. Tekrar eski küste haline döndü. Oğlunu bir elime geçireyim dedi. Dayaktan geberteceğim bilesin. Mürşit elektrik çarpmış gibi sarsıldı. İki şeyi aynı anda ve aynı şiddetle yaşadı. Çok sık oluyor bu onda. Birbiriyle çarpışan karşıt duyguların aynı anda hücumuna uğramak. Birden kan beynine sıçradı. Yerinden fırladı. Peynircinin yakasına yapıştı. Oğluma elini sürersen elini kırarım dedi. Adamı öyle bir sarstı ki yaptığına kendi bile şaşırdı. Hiç adeti değildi böyle şeyler. Ama aynı anda oğlundan utandığı için de kıpkırmızı kesildi. Leğenleri tekmelemesinden çok, bunu peynirci orada yokken yaptığı için. Peynircinin ödü koptu. Zaten çelimsiz bir şeydi. Düşecek gibi sallandı. Mürşit üzüldü bu sefer, yakasını bıraktı. Zararın ne kadar dedi yumuşak bir sesle, söyle vereyim. Bir kısmını yıkadım, kurtardım ama lorlar gitti, hep çamur olmuş. Mürşit biraz para verdi, üstünü yarın gel al dedi. Peynirci gitti. Özgür geldi sonra. Yaptığından gurur duyduğu belliydi. Mürşit'in öfkesi geçmişti, izi kalmıştı sadece. Öfkesi böyleydi onun, fazla uzun yaşamıyordu. Onda hiçbir duygu fazla uzun yaşamıyordu. Adamın ekmek parası dedi, yazık, günah değil mi? Özgür birden parladı. Bizim ekmek paramız ne olacak? Peynirlerin sidikli kokusu ta buraya geliyor, müşteri kalmadı otelde. Mürşit, oteldeki müşterilerin peynirlerinden daha kötü koktukları düşündü. Yoksulluk ve çaresizliğin dayanılmaz bir kokusu vardı. Ayda yılda bir yıkanıyor olmanın yol açtığı bir koku değil bu. Daha derin, daha içerden. Sessiz bir çığlık gibi, yoksulluğun damgası gibi. Yoksullar kokularıyla işaretleniyor. Bu koku insanın içini eziyor. İnsanı uzaklaştırıyor onlardan. Yoksullardan ve itilmişlerden. Özgür babasına gereken cevabı vermiş olmanın rahatlığıyla cep telefonunu çıkarmış, mesaj yazıyordu. Mürşit erkek olmayı önemseyen oğlunun canını yakmak istedi. Bir dahakine erkek ol dedi. İlle bir şey yapacaksan adamın gözünün içine baka baka yap. Yüreksizler gibi arkasından iş çevirme. Mürşit sözlerinin Özgür'ün ağrına gittiğini sandı. Sonraki günlerde peynirci leğenlerini dükkanın önüne çıkarmaz oldu. Özgür de adamla ahbaplık etmeye başladı. Mürşit barıştılar diye düşündü. Sözleri etkili olmuş demek ki. Belki Özgür özür dilemiştir, peynirci de affetmiştir. Günler sonra fark etti. Özgür'le Kibar'ın otel müşterilerine peynir sattıklarını. Cebinde iyi kötü parası olanları adi peynirleri, köy peyniri diye kakalıyorlar. Peynirciyle anlaşmışlar, işbirliği yapmışlar. Barışmaları iki taraf için de kârlı bir hale gelmiş. Mürşit'in hiç aklının almadığı şeyler bunlar. 9 Eylül günü polis öğle sıralarında geldi. Sağa sola peynirciyi sordu. Adamı 2 gündür gören olmamıştı. Dükkanı da kapalıydı. Polis çekip gitti. Daha doğrusu gitti sandılar. Meğer gözcü bırakmışlar. Mürşit'in tesisatçıya ödenecek senedi vardı o gün. 3. katın su borusu patlamıştı. Her yanı basan su aşağı katlara da akınca bütün borular değişmişti. Büyük masraf çıkmıştı. Mürşit parasını garantiye almadan parmağını oynatmayan tesisatçıya mecburen senet vermişti. Senedin son günüydü. Saat 3'e geliyordu. Ama paranın yarısını bile denkleştirememişti daha. Canı her zamankinden daha fazla sıkkındı. O elini eteğini çekmeye çalıştıkça hayat üstüne yürüyordu. Özgür geldi. Mürşit oğlunun hesabı kitabı takip ettiğinin farkındaydı. Gizli gizli defterlere baktığını biliyordu. Her şeyden haberi vardı. Kime borçlular, kimden alacaklılar. Otelin neresi dökülüyor, nelerin acilen yenilenmesi lazım, hepsini biliyordu. Oteldeki her bir aksama yüzünden babasının başının etini yiyordu. Karşısına dikildi. Ne oldu senet dedi. Ver parasını gidip yatırayım. Mürşit para yok dedi. Çok sıradan, çok önemsiz bir şey söylemiş gibi söyledi bunu. 8. ayrımın sonu, sayfa 80.